Ayrım 25, Altın Arslan, Wilbur Smith, sayfa 250. Buzzard kendisini bir gölge gibi takip eden kölesiyle birlikte prensin kapalı tribününde halk tarafından görülmemek için karanlık bir köşeye girmiş gizleniyordu. Kalabalığın içinde duran halk Courtney'i o da görmüştü. O ve Hamish Benbury, Courtney'nin daha evvel nerede olduğundan zaten haberdardı. Achilles'in önceki akşam Zanzibar'a yanaşmasından sonraki 1-2 saat içinde plan yapmışlardı. Benbury ve Buzzard bir gece evvel geç saatlerde Tres Macacos'un sahibiyle derin bir sohbet içindeyken Rivers içeri girmiş ve bir şişe rom sipariş etmişti. Hepsi aynı hamurdan oldukları için birbirlerini tanıyan üç kaptan sohbet etmeye başlamıştı. Rivers üçüncü şişeye geçtiğinde Zanzibar'a bir köle satın almaya geldiğini öğrenmişlerdi. Üstelik herhangi bir köle değildi bu, sultanın seçkin ganimetiydi. Gel gelelim Rivers bir köle tüccarı değil, korsandı. Bir insanın matbaacı değil de marangoz olması gibi. İnsan aniden bir meslekten diğerine geçiyorsa bir sebebi olmalıydı. Benbury bunu düşünerek iki sadık adamını Achilles'in demirlediği limana göndermişti. Karaya çıkan kişinin kim olduğunu öğrendiklerinde her şey belirgin hale gelmişti. O esnada açık arttırma zirveye ulaşmıştı. Rivers nihayet teklif verdi. Buzzard, Prens Jahan'ın özel kabinini gözleyenlerin onu görmesi için sadece birkaç adım öne çıktı ve maskeli kafasını tek bir kez salladıktan sonra yeniden köşesine çekildi. Sonra tek kelime etmeden kabinin arka kapısından çıktı ve kölesiyle birlikte merdivenlerden indi. Basamakların dibine yerleştirilmiş muhafızlar onun efendilerinin hizmetinde olduğunu bildiklerinden yolu açıp geçmesine müsaade ettiler. Buzzard'ın sağa dönüp halkın toplandığı tarafa geçerek satış platformunun arkasındaki özel alana girmesini tuhaf bulmadılar. Rivers açık arttırmayı çok iyi takip etmişti. Artık ona karşı teklif veren tek bir alıcı kalmıştı ve fiyat 300 bin gümüş rupi gibi akıl almaz bir rakama ulaşmıştı. O güne dek bir köle için ödenen en yüksek rakam olacaktı bu. Courtney böyle bir meblağı toplamak için gemisini satmak, ailesinin tüm servetinden vazgeçmek ve silahlarını ipotek ettirmek zorunda kalacaktı. Ama bu Rivers'ın sorunu değildi. Tam kazanacağını düşündüğü rakamı söylemek üzere hamle yapacağı sırada birileri iki koluna birden yapıştı. Rivers aynı anda sırtına dayanan bıçağın ucunu etinde hissetti.
''Kusura bakmayın kaptan!'' diye hırladı bir ses kulağının dibinde. ''Kaptan Benbury size selamlarını gönderdi ve diyor ki hemen buradan toz olup güzel güzel geminize dönerseniz sizi öldürmek zorunda kalmayacağız.''
''O lanet olası kaptanınıza söyleyin!'' diye söze başladı Rivers. Sonra durup düşündü. Delft zaten elindeydi ve onun filosuna katacağı gücün keyfini çıkarmak için hayatta kalması gerekiyordu.
''Söyleyin ona, ben de kendisine iyi günler diliyorum. Gemide bana ihtiyaçları olduğundan gitmeme müsaade ederseniz sevinirim.''
Gray açık arttırmayı tek gözüyle izliyor, bir yandan da Courtney'in olduğu tarafa kaçamak bakışları atıyordu. Baş muhafız bir grup sivil muhafızı gizlice halkın toplandığı meydanın bir tarafına yerleştirmişti. Courtney'yi yakalamaya giden adamları kalabalıkta kendi bile seçemiyordu. Yani gizli hareket etmek konusunda iyi iş çıkardığı ortadaydı. Kendisi bile onları kalabalıktaki diğer insanlardan ayırt edemiyorsa avları nasıl fark edecekti ki? Halın bütün dikkati satış platformundaydı. Açık arttırmanın yarattığı gerginlik katlanılmaz boyuttaydı. Fiyat gitgide yükselirken parayı denkleştirip denkleştiremeyeceğiyle ilgili kaygılanmayı bıraktı. Artık yoksul biri olacağı kesindi. Gelecek yıllarda ya da belki hayatı boyunca borç ödeyecekti. Fakat Judith ve oğlu yanında olursa ona bir erkek evlat vereceğine şüphesi yoktu. Yeterince zengin demekti. Biraz moral toplamak için dönüp Trump'a baktı fakat Hollandalı orada değildi. Hal bunun üzerine fazla düşünmedi. Meydandaki insanların hareketi kumsaldaki dalgalar gibiydi. Sürekli bir gel git, girdap ve akıntı vardı. İki adamın o karmaşada ayrı düşmesi normaldi. Tekrar dönüp açık arttırmanın yapıldığı yere baktı. Satıcı İngiliz beyefendiye teklifini yükseltmek isteyip istemediğini soruyordu.
Bu Rivers diye düşündü Hal. Neyin peşinde bu?
Sonra midesine güçlü bir darbe yedi ve darbenin etkisiyle iki büklüm oldu. Ardından başının arkasına da bir darbe aldı. Hal Courtney'nin köle pazarıyla ilgili hatırladığı son şey buydu.
Giriş kapısı açıldığında itişip kakışarak meydana giren insanlar uzun sürecek satış başlamadan önce epey beklemeleri gerektiğini biliyorlardı. Bu sebeple yanlarında mataralarca su, açlıklarını bastırmak için farklı yiyecekler getirmişlerdi. Hatta bazıları içki de almıştı. Kapalı tribünün önünde bir sıra halinde kamp kurmuş 6 denizci, gemi erzaklarından oluşan bolca yiyecek, satın aldıkları başka yiyecekler, 2 fıçı bira ve suyu tatlandırmak amacıyla içilen, sağlığa daha az zararlı malt biralarıyla gelmişti. Fıçılardan biri hızla içilip tüketilmişti, ancak diğeri tribünlerin ilk sırasının altına yerleştirilmişti. O kalabalığın içinde açık arttırmayı izlerken yiyip içen, pipolarını tüttüren denizcilerden birkaç metre ötede duran fıçının tepesindeki delikten siyah bir şerit halinde akan barutu görmek için fazlasıyla keskin gözlere sahip olmak gerekiyordu. Denizcilerden biri açık arttırmayla hiç ilgilenmiyordu. Onun gözü prensin kabinindeydi. Buzzard öne çıkıp başıyla işaret verince piposundaki ateşi güçlendirmek için derin bir nefes aldı ve bir parça kağıdı lülesine sıkıştırıp yaktı. Alev alan kağıdı barut şeridinin üzerine yerleştirdi. Alev fıçıya ulaştı ve fıçının bağlı olduğu katranla kaplı bez parçalarını tutuşturdu. Alevler yukarı tırmandığında meydandan feryatlar yükseldi.
''Yangın! İmdat! Yangın var!''
Satış henüz tamamlanmamıştı ama satıcı son teklifi beklemedi. Judith'i platformdan aşağı neredeyse savurarak itti ve adamları onu tutup kısa bir zaman önce çıkarıldığı arka taraftaki alana doğru sürükledi. Maskeli adam orada Judith'i bekliyordu. ''Ben alıyorum onu'' dedi. Satıcı duraksadı. Şeytani maskeyi görenler dehşetle açılmış gözlerle ona bakıyorlardı.
''Ama param ne olacak?'' diye karşı çıktı adam. ''Satış olmasa da bana bir komisyon ödeneceği söylenmişti.''
''Sabah saraya git, paranı alacaksın ama ben onu alıyorum.'' dedi Buzzard. Sonra Judith'in bağlandığı ipi eline alarak konuştu. ''Seni bununla çekerek götürebilirim ya da insan gibi koşarsın. Ne pahasına olursa olsun seni buradan çıkarıyorum.''
Judith satışın yapıldığı yerden gelen panik seslerini duyabiliyordu.
''Beni saraya geri mi götürüyorsun?'' diye sordu.
Buzzard başını olumlu anlamda salladı. Judith onun peşine düştü ve birlikte oradan çıkıp yangının yarattığı karmaşadan uzaklaşarak öteki uçtaki kapıya ulaştılar. Prensin arabası orada bekliyordu. ''Bin'' dedi Buzzard. ''Kimse seni görmezse daha güvende olursun.'' Judith ona hak verdiğinden kendisine söyleneni yaptı. Yangından önce havadaki tuhaf gerginliği sezinlemişti. Çok fazla erkek, dolayısıyla çok fazla ihtiras ve hırs, çok fazla negatif enerji vardı. Erkekler arasında tüm bunların kolaylıkla şiddete dönüşebileceğini bilecek kadar vakit geçirmişti.
''Yüce Tanrım, lütfen halım zarar görmeden o kargaşadan çıkmasına yardım et.'' diyerek dua etti.
Sonra kendisini tek bir düşünceyle teselli etmeye çalıştı.
''O güvende olursa, ben de prensin sarayında olursam yine de umudumuz olur.''
Ancak arabaya oturduğu zaman neden hala ellerinin bağlı ve ipin boynunda olduğunu merak etmek aklına geldi. Prensin tutsağıyken ona asla bu şekilde muamele edilmemişti. O halde neden Buzzard onu bağlı ve savunmasız halde tutuyordu? Buzzard Judith'i arabanın arkasına bindirip kendi kölesini de onun yanına itti. Sonra ön tarafa geçip sürücüye doğru elini kaldırarak konuştu.
''Binmeme yardım eder misin lütfen?'' diye sordu. Gagasıyla sürücünün yanındaki boş yeri işaret ederek.
Araba sürücüsü Buzzard'ı yukarı çekmek için öne eğildi. Buzzard adamın elini tutup ansızın tüm gücüyle çekti. Hazırlıksız yakalanan adam dengesini kaybederek yere yuvarlandı. Adam yere düşerken Buzzard onun elini bırakmıştı. Ardından kılıcını çekip sürücünün boğazına dayayarak gırtlağını boydan boya yardı. Yerde yatan adam kendi kanında boğulurken Buzzard doğrulup sürücü koltuğuna oturdu ve dizginleri üç parmaklı eline alıp atlara komut verdi. Adamın sesindeki telaşı ve öfkeyi hisseden hayvanlar ok gibi fırlayarak hızla ilerlemeye başladı. Gray yangının başladığı yere sadece birkaç adım mesafedeydi. Yangın diye bağıran ilk kişilerden biriydi. Sonra da kendini kurtarma derdine düşmüştü. Baş muhafızın önceliği prensi güvenli bir şekilde oradan çıkarmaktı. Efendisini sağ salim arabaya bindirip saraya göndermiş, ardından duruma bakmak üzere alana dönmüştü. Gray onu birkaç dakika sonra buldu. Adet yerini bulsun diye prensin durumunu sorup yara almadan öğrenince asıl merak ettiği konuya geldi.
''Courtney'i yakaladınız mı?''
Kaptan başını sağa sola salladı.
''Hayır, söylediğiniz gibi adamlarım yerini belirlediler. Ama sonra yangın çıktı. Courtney'nin yanına gittiklerinde ortadan kaybolmuştu.''
''O halde meydandan ayrılan kalabalıkla birlikte kaçmış olmalı.'' Baş muhafız tekrar başını salladı.
''Hayır, adamları her yeri aradılar. Buradan ayrılan ve sokaklara dağılan kalabalığı taradılar. El Tazar'ı hiçbir yerde bulamadılar.''
''O halde onu benim bulmam gerekiyor,'' dedi Konsolos Gray. ''Zira gelecekteki refahım buna bağlı,'' diye düşündü içinden. Araba gıcırdayarak durdu ve kapı açıldı. Kapının önünde Buzzard vardı. ''İn!'' diye hırladı. Judith kaşlarını çattı. Buzzard önünü kapadığı için doğru dürüst bir şey göremiyordu. Ama anladığı kadarıyla burası saraya benzemiyordu.
''Neredeyiz?'' diye sordu.
Buzzard cevap vermedi. Onun yerine ''Alın onu!'' demekle yetindi. Kenara çekildiğinde biri beyaz biri Afrikalı iki adam ortaya çıktı. Adamlar arabaya doğru hamle yaptılar. Judith onlardan kaçarak öteki taraftaki kapıyı açıp kendini dışarı attı. Bu kez kendini başka bir adamın kollarında buldu. Adam onu yakalayıp bir bebek gibi kucağına aldı. Judith panik içinde çığlık atarken adam onu bir çuval gibi omzuna attı ve taşlı büyük bir alanı koşarak geçti. Judith'in görebildiği kadarıyla suda yüzen tahta bir sala doğru koşuyordu. Sonra minyatür bir güverteye atladı. Adam ayakları tekneye değer değmez bağırdı.
''Asılın namussuzlar, asılın!''
Gray evine geri döndü ve uşaklarını yanına çağırdı. Saygın halı satıcılarından açık göz suçlulara bir liste vererek listedeki isimlerin nerede olabileceklerini söyledi. Ardından onları şehrin dört bir yanına gönderdi. Sonra çıkıp uşakların aradığı budalalardan farklı olarak şehrin üst düzey insanlarıyla görüşmek üzere kendisi de yollara düştü. Ne var ki Gray'in konuştuğu varlıklı tacirler ve ummadlı aristokratlar Courtney konusunda ona fazla yardımcı olamadılar. Ama uşaklardan bir iki tanesi kayda değer bilgiler edinmişti. Bu bilgiler onu yeni isimlere, onlar da şehrin belli bir mahallesine yönlendirdi. O zaman Konsolos Gray, Courtney'nin başına gelenleri ve yakında olacakları öğrendi. Bir an müdahale etmeyi düşündü. Fakat sonra bunun faydasız ve muhtemelen ölümcül bir hareket olacağına karar verdi. Gray'in sonuca ulaşmak için yardıma ihtiyacı vardı. Durum böyle olunca ona en büyük yardımı dokunacak kişiye gitmeye karar verdi ve Prens Jahan'ın sarayına doğru yola koyuldu. Hal kendine gelip gözlerini açtı. Hiçbir şey göremiyordu. Konuşmaya çalıştı ama sesi çıkmadı. O zaman sıkıca sarılmış göz bağını fark etti ve ağzındaki tıkacın tadını aldı. Sırtı duvara yaslanmış yerde oturuyordu. Elleri ve ayak bilekleri bağlıydı. Tamamen çaresiz bir durumdaydı. Fakat işitebiliyor, koku alabiliyordu. Bu sayede köpek dışkısı kokan bir yerde olduğunu ve yakınlarda bir yerde hırlayan büyük bir köpeğin varlığını algıladı. Hal bedeninin korkuyla kasıldığını hissetti. Köpek ona saldırırsa hiçbir şey yapamazdı. Yakınlarda bir yerden bir bağırış ve uzaktan gelen havlama sesleri işitti. Bu ses köpeği kışkırttı ve hırlamalarını daha da belirginleştirdi. Bunu köpeği susturmaya çalışan bir adamın bağırışları, bir kamçı sesi ve köpek ciyaklaması izledi. Ortalık bir süre sessizleşince halın düşünceleri bulunduğu yerden onu oraya kapatanlara doğru yöneldi. Rivers ona ihanet etmiş olmalıydı. Bunun başka nasıl bir açıklaması olabilirdi? Kendinden geçmeden önce son hatırladıklarını düşündü. Arkasını dönmüş Trump'un orada olmadığını görmüştü.
''Ne kadar da budalayım. Bunu nasıl göremedim ki? Beni Rivers'a götüren Trump'tu. Elbette ikisi bir olup bana komplo kurdular.''
İhanet duygusuyla midesi burulan hal, duvarın veya kapının diğer tarafından gelen boğuk bir adam sesi ve ona eşlik eden gitgide artan tezahüratlar duydu. Hal adamın ne dediğini tam olarak anlayamıyordu ama tanıtıcı nitelikte bir konuşma olduğu belliydi. Bir an hala açık arttırmada olduğunu sandı. Sanki pazarda satılma sırası ona gelmişti. Fakat bu sesler oradakinden farklıydı. Daha sınırlı bir alanda, daha az insandan geliyordu. Sonra sesler birdenbire tekrar yükseldi. Hal bir kapının açıldığını fark etti. Köpek yeniden havlamaya ve hırlamaya başlamıştı. Hayvanın öfkesi öncekine göre artmış gibiydi. Ve şimdi sahibinin ya da terbiyecisinin talimatlarından, tekrarlayan kırbaç seslerinden hiç etkilenmiyor gibiydi. Ansızın çarpan bir ahşap ve bir anahtar sesi duyuldu. Köpek aniden halın olduğu yerden uzaklaştı. Ama havlamaların ve hırlamaların duvarın ardında ikiye katlandığını ve yükseldiğini duyabiliyordu. Köpek dövüşü bu diye düşündü hal içinden. Ama benim burada ne işim var? Sorunun cevabını bulamadan birilerinin onu tutup kaldırdığını hissetti. Karşı koymak için faydasız bir girişimde bulundu. Sonra kendini geriye atıp duvara çarptı ama adamlar onu bırakmamışlardı. Kıvranıp debelendi. Adamlar onu kontrol altında tutmak için tüm güçlerini kullanmak zorunda kaldılar. Hal sonunda mücadeleyi bıraktı. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Gücünü daha iyi bir şeye kullanmak için saklayacaktı. Bir kez daha korkuya kapıldı. Kendisini bekleyen şeyi bilmemenin, en kötüsünü hayal etmenin korkusuydu bu. Ama zayıflığını görmelerine izin vermeyecekti. Onu ele geçirip tüketmeden evvel panik duygusunu bastırmaya çalıştı. Soluk alıp verişlerini yavaşlattı, dikkatini dağıtacak her şeyden kaçınmaya gayret etti. Teleskoptan bakan bir göz gibi zihnini odakladı. Okyanusu ve gemisini düşündü. Alçak ve insanlık dışı acılara maruz kalan ve her ıstıraba ve aşağılanmaya katlanarak ölüm anına kadar asaletini, onurunu koruyan babasını düşündü. Bu dehşet verici hatıradan bir ders çıkarması gerektiğini biliyordu. Asla teslim olmayacaktı. Geminin rüzgarda dalgalanmaya devam eden bayrağı gibi kalbi atmaya devam ettikçe vazgeçmeyecekti. Birinin ellerini tutup bağları kestiğini hissetti. Sağ eli yanına düşerken sol eli öne doğru hızla çekildi ve bileğine demir bir halka geçirildi. Ardından bu halkaya tutturulan zincirle birlikte kolu ağırlaştı. Ve korku dalgacıkları kıyıya vurur gibi bir kez daha halın zihniyle buluştu. ''Ben bir Courtney'im'' dedi yüksek sesle. Adamlardan çok kendine. Cevap gelmedi. Adamlar ne dediğini anlamamış yahut muhtemelen umursamamıştı. Dışarıdaki gürültü son raddeye ulaşmış, insan ve hayvan seslerinden oluşan bir kakafoniye dönüşmüştü. Sonra hepsi kesildi ve son bir alkış ve ıslık turunun ardından tekrar alçak mırıltılar başladı. Köpek dövüşü bitmişti. Hal zincirinin çekildiğini hissetti. Birkaç adım öne doğru çekildikten sonra kafası aşağı doğru bastırıldı. İki büklüm oldu. Köpeklerin çıktığı alçak kapıdan geçiyor olmalıydı. O esnada karanlık dünyası aniden kalabalığın gürlemeleriyle doldu. Havadaki taze kanın kokusunu alabiliyordu, elinde olmadan ürperdi. Az evvel sırf eğlence için gerçekleşen katliamı düşünmemeye çalıştı. Sonra kendisine daha yakın bir ses duydu. Tam yanında mücadele eden bir adam vardı. Boğuk itirazları onu zapt etmeye çalışan görevlilerin küfürlerine karıştı. İnce yüksek sesiyle baylar diye bağıran çığırtkan kalabalık bir pazar yerinde okunan ezan gibi kalabalığın uğultusunu kesti. Şaşırmaya hazır olun. Daha önce hiç görmediğiniz bir dövüş göreceksiniz. Kaçacak yer yok, saklanacak yer yok. Sadece kan var. Hal bir sesin işte al bunu dediğini duydu ve bir kılıç kabzası sağ eline değdi. Onu aldı. Zihninde Aboli'nin sesini işitti. Hal öğrencisiyken yaptığı gibi onunla konuşuyordu. ''Kabzayı sopa gibi sıkı kavrama, Gundvane. Kılıcın ağırlaşıp hantal bir silaha dönüşür. Hafif tutmalısın. Kontrol parmaklardan gelir. Kılıç kolunun bir uzantısı gibi olur.'' Kılıcı kaldırıp bir bilek hareketiyle döndürdü. Kabzasını avcunun içinde sıkıp bıraktı, ağırlığını tarttı. Bu bir kamaydı. Basit, inceliksiz bir kama, çok da ağırdı. O nedenle hafif bir kılıcı tutar gibi değil, baş parmağıyla çıkıntılı sapı sarmaladığı üç çeyrek tutuşunda karar kıldı. ''Güzel, Gundvane dediğini duydu Aboli'nin. Şimdi hücum yönünü kolayca değiştirebilirsin. Böylece daha atik olursun.'' Kamayı yüzüne götürdü. Soğuk pirinç sapını yanağına dayayarak yivli el korumasını teninde hissetti. Topuzun ucundaki kılıcı kabzaya sabitleyen parçaya dokunarak kamanın piramit şeklinde ve sivri olduğunu anladı. Sonra havayı yararak denemeler yaptı. En azından elinde iyi bir kılıç olduğu için rahatladı. Fakat yine de korkuyordu. Çünkü zincirin öteki ucunda göremediği adam da muhtemelen aynı şeyleri yapıyordu.
''Bugün birçoğunuz kafir fahişe Nazet'in pazarda satışa çıktığını gördünüz.''
Bu sözler üzerine bir alkış koptu.
''Ne yazık ki Zanzibar'ın düşmanları tarafından çıkarılan yangın satışın tamamlanmasına engel oldu. Nazet ortadan kaybolup sırra kadem bastı.''
''Olmaz.'' diye haykırdı Hal ağzındaki tıkaca. ''Kaybolmuş olamaz. Onu tekrar benden almış olamazlar. Hem de o kadar yaklaşmışken, gözlerimizin içine bakacak kadar yaklaşmışken. Onu tekrar kaybedemem.''
''Ama şimdi Nazet'in satışından daha iyi bir şeyle karşınızdayız. Sıkı durun. Size El Tazar'ın ölümünü sunuyoruz. Karşınızda gördüğünüz adam El Tazar'ın ta kendisidir. Canı için mücadele edecek kişi El Tazar'dır. Şimdi bu adamla sonra da ölene dek başkalarıyla dövüşecek.''
Çığırtkan tezahüratların dinmesini bekledi, sonra konuşmaya devam etti.
''Göz bağınızı ya da ağzınızdaki tıkacı çıkarmaya çalışırsanız olduğunuz yerde vurulur ve hayvanlara yem olursunuz. Hazırlanın.''
Hal bacaklarını omuz genişliğinde açtı, sol ayağı önde sağ ayağı arkada dövüş pozisyonu aldı. Vücut ağırlığını iki topuğunun arasına vermek için dizlerini hafifçe kırdı. Seyirciler sessizliğe bürünmüştü. Hal sol eliyle zinciri avuçlayarak çekti. Karşısındaki de çekince zincir halkaları şıngırdadı.
''Dövüşün!'' diyen bir ses duydu. Kalabalık hayvani bir coşkuyla haykırdı.
Zincir aniden gevşedi. Hal rakibinin üzerine gelmekte olduğunu biliyordu. Sağa doğru hareket ederek yüzünü korumak için kamasını kaldırdığında adamın kılıcı onunkine çarptı. Sonra rakibi tekrar gerilemiş olacak ki zincir yeniden gerildi.
25. ayrımın sonu. Sayfa 263.